Ayrım 40.
Hel ona doğru koştu. Ölmemişti. Göğsü ezilmişti. Hızlı hızlı inip kalkıyor. Ağzından kanlı köpükler oynaşıyordu. İlk çarpmayı Miğfer karşılamış ama yığıntı kulesinden yuvarlanırken başından çıkmıştı. Burnuyla kulakları da kanıyordu. Başı aşağıda, ayakları yüksekte yattığı için kendi kanında boğulacak gibiydi. Hel onu elinden geldiği kadar sarsmadan kaldırıp daha rahat biçimde yatırdı. Kıpırdatırken bir zarar vermesi olanağı zayıftı. Adam nasılsa ölüyordu. Dostunun hemen ölmeyip azap çekeceğini gören Hel, onun o çok güçlü baskı yapısından ötürü üzüntü duymaktaydı. Lukago'nun solukları hızlı ve azar azardı. Açık gözleri sulanmaya, bakışları bulanıklaşmaya başlamıştı. Öksürmesiyle birlikte vücudunu yeni bir ağrı sardı. Hel uzanıp sakallı yanağını okşadı, kandan yapış yapıştı bu yanak. Nasıl? Lukago boğulurcasına sustu. Dinlen bana, konuşma. Nasıl görünüyorum? İyi görünüyorsun. Yüzüme bir şey yapamadılar ya, bir tanrı kadar yakışıklısın. İyi. Lukago'nun dişleri kenetlenip gelen yeni ağrıyı karşılamaya çalıştı. Alt dişler zaten düşme sırasında kırılmıştı. Papaz, dinlen dostum, mücadele etme. Bırak gelip seni alsın. Papaz, ağzın köşelerindeki kanlı köpükler daha şimdiden yapışkanlaşmaya başlamıştı. Biliyorum, Diamond Lukago'nun çıkışı olmayan dipsiz kuyu sözlerini aynen kullanmıştı. Bunu işitmiş olabilecek tek kişi o fanatik peder Savayer'di. Hannah'ın saklandığı yeri bildiren de papaz olmalıydı. Günah çıkarma kulübesini kendi özel şişkosu olarak kullanıyordu bu herif. 3 dakika boyunca Lukago'nun acı dolu yırtık soluklarından başka ses duyulmadı. Kulaklarından akan kanlar da koyulmaya başlamıştı. Nikko, dinlen uyu. Nasıl görünüyorum? Harika bena. Lukago'nun vücudu birden kazık kesildi. Gırtlağının arkalarından ince bir inilti kurtuldu. Tanrım, ağrı mı? Hel aptalca soruyordu bunu. Başka ne diyeceğini bilemiyordu. Sancının baskısı bir an kesildi. Vücut tekrar rahatlamış göründü. Lukago kanları yutup konuştu. Ne diyorsun? Ağrı mı diye tekrarladı Hel. Hayır, teşekkür ederim. Bende yeterince var. Budala, dedi Hel yumuşak bir sesle. Ama fena bir veda cümlesi sayılmaz. Yo, fena sayılmaz. Eminim sen ölürken böylesini bulamazsın. Hel gözlerini sımsıkı yumdu, yaşları sıkarak dışarıya çıkardı. Eliyle arkadaşının yanağını okşuyordu. Lukago'nun soluğu kesildi ve durdu. Bacakları spazmlarla titremeye başladı. Soluk tekrar geri geldi. Gırtlağın gerisinde tıkırdayan kesik titreşimler halinde. Kırık dökük vücudu son bir ağrıyla sarsıldı. Ağzından gene sesler kurtuldu. Ah, İsa, Meryem ve Joseph'in 4 gavgavı adına. Ağzından pembe köpükler boşaldı. Ölmüştü. Her tırmanan mağarada yere düşmüş 2 kayanın arasında duraklayıp sırtındaki hava tübünün kayışlarını omzundan kaydırırken rahatlamış gibi inildedi. Ağırlığını vererek güm diye yere oturdu. Çenesi göğsüne sarkıyordu. Titreyerek peş peşe kısa soluklar çekti. Bu solukları verirken ciğerleri tahriş oluyor, istemeyerek öksürüyordu. Saçlarından terler akmaktaydı. Oysa mağaranın içi rutubetli ve soğuktu. Kollarını göğsünde çaprazlayıp omzunda kayışların derisini yüzdüğü yerleri ovaladı. Üstündeki paraşütçü tulumunu etine giymemiş, kat kat kazakların üzerine giymişti ama gene de yüzülmüştü omuzları. Dar geçitlerde ve güç tırmanma yerlerinde hava tüpü taşımak kolay değildi. Kayışlar sıkı çekilirse hareket yeteneği azalıyor, bol bırakılırsa deri zedeleniyor, tüp sallandığı için dengenin bozulması tehlikesi beliriyordu. Soluması düzelince Sakaos'undaki sulu şaraptan bir yudum aldı, sonra oturduğu kayaya boylu boyunca uzandı. Miğferlerini çıkarma zahmetine bile katlanmamıştı. Üstünde mümkün olduğu kadar az yük taşıyordu. Tüp oldukça uzun ip, çok az kanca ve teçhizat, 2 lamba, sakaho, dalgıç maskesi ve aynı lastik torbanın içinde bir su geçirmez fener, bir avuç dolusu glikoz hapı, hızlı enerji için. Elinden geldiği kadar az yük almıştı ama gene de vücut ağırlığına göre pek fazlaydı. Her mağaralarda hafif yükle hareket etmeye, ağırlıkları Lukago'nun o inanılmaz kuvvetine bırakmaya alışmıştı. Arkadaşının kuvvetini arıyordu şimdi. Onun esprilerini, moral veren sesini, şarkılarını da arıyordu. Ama artık yalnızdı. Kuvvet de sonuna kadar harcanmıştı. Elleri yüzülmüş, kazık kesilmişti. Uykuyu düşünmek insanı rahatlatıyordu. Ama tehlikeliydi. Ölüm kokuyordu. Uyursa soğuğun iliklerine işleyeceğini, onu büsbütün uyuşturacağını biliyordu. Uyumamalıydı. Uyku ölümdü. Dinlenmeliydi ama gözlerini kapatmadan. Kapasa da uyumadan. Hayır, gözleri kapamak yok. Yukarı kayan gözlerinin üzerindeki kapakları açık tutabilmek için kaşlarını yükseltiyordu durmadan. Uyuma. Bir dakika dinlen yalnızca. Uyuma. Bir an gözlerini yum, yalnızca yum. Lokago'yu olduğu yerde yığıntı kulesinin yanı başında bırakmıştı. Onu gömme olanağı yoktu. Artık bu mağara ona koskoca bir anıtkabir görevini üstlenecekti. Ağzında kayalarla kapattıklarına göre. Lokago ebediyete kadar Bask dağlarının bağrında yatacaktı. Sonunda kanamalar durunca Hel yavaşça onun yüzünü silip temizlemiş, cesedin üstünü uyku tulumuyla örtmüştü. Gövdeyi böylelikle sakladıktan sonra Hel yanı başına çömelmiş, orta düzeyde meditasyona girmiş, zihnini boşaltıp temizlemeye, duygularını kontrol altına almaya çalışmıştı. Bundan ancak gelip geçici kısa huzur parçaları elde edebilirdi. Fakat zihnini tekrar şimdiki zamana getirdiğinde durumu düşünebilecek kadar toparlanmış olduğunu fark etti. Karar ortadaydı. Başka bütün seçenekler kapalıydı. Gerçi tek başına o kadar yükü taşıyarak şaft boyunca her kayasına varmış olması, orayı aşması, Lokago'nun yardımı olmaksızın tırmanan mağarayı ve kristal mağaradaki çağlayanı geçmesi, kaygan kilin üzerinde şarap mahzenine inmesi kolay değildi. Hatta bunu başarma şansı oldukça zayıftı. Ama tek olasılık buydu. Ya Herru ya Merru. Olasılık az da olsa, çok da olsa tek umut buydu. Üçgen delikten geçip yüzme faslını hiç düşünmüyordu. Suyun öylesine büyük bir hızla aktığı o borunun içinden geçmeyi. Her şeyi sırası gelince düşünmek daha iyi olurdu. Her kayasını geçerken bir an bütün sorunlarının bitivereceğinden korktu. Hava tüpüne bir ip bağlamış, onu suyun kenarındaki dar çıkıntının üstüne koymuştu. Sonra kendisi gene tabanları ve omuzları üzerinde köprü kurarak kayanın çevresini dolaşmaya çalışmıştı. Bu sefer taşıdığı yük daha ağır olduğu için bacakları titriyordu. Engeli aştıktan sonra tüpü almaya savaştığında güçlüğü daha iyi anladı. İpi ona yavaş yavaş verecek bir Lokago yoktu yanında. Yapılacak tek iş tüpü suya doğru çekmek, sonra dibe vurmadan çabucak ipi asılıp yukarı almaktı. Oysa ipi yeterince çabuk çekemedi. Tüp kendi hizasını geçip suyun akıntısıyla ilerlere doğru sürüklendi. Tutunacak yeri yoktu. İpin kuvveti onu çekince durduğu dar kaya üstünde sendeledi. Bırakamazdı ama. Tüpü kaybetmek her şeyi kaybetmek demekti. Suyun iki yanına ayaklarını basarak denge sağlamaya çalıştı. Bir tabanı dar çıkıntının üzerinde, öteki karşı duvardaydı. Orada basacak yer yoktu pek. Bacaklarının bütün gücüyle dayanıyordu. Kasıklarındaki kirişler dışarıya uğramıştı. İp hızla elinden gidiyordu. Çenesini kasıp yumruklarını ipin çevresinde sıktı. Avuçları sürtünmeyle yırtılır gibi oldu. Islak ip derisine gömülüyordu. Ellerinin içinden kan, dışından sular akmaya başlamıştı. Acıya dayanabilmek için kükredi. Çıkardığı ses mağaranın içinde yankılandı. Başka da hiçbir yere ulaşmadı. Tüp durmuştu. İpi asılıp onu geri çekmeye başladı. Akıntıya karşı. İpi avuçlarında erimiş demir gibi hissediyordu. Vücudunun her kirişi atmaya, zonklamaya başlamıştı. Sonunda eli tüpün ağ gibi askısına değince hemen asıldı, onu omzuna aldı. Göğsünde bu ağırlık sallanmaya başladığı anda denge sağlayıp ilerlemenin kolay olmayacağını da fark etti. İki kere ayağı karşı duvardan kaydı, iki kere de sırt üstü düşer gibi oldu. Sonunda iki ayağını aynı tarafa almayı başardı. Üçüncü deneyinde. Duvara dayanmış, soluyup duruyordu. Bastığı yere ayaklarının yalnızca topukları sığmaktaydı. Parmakları gürleyerek akan suyun üzerindeydi. Tırmanan mağaranın yolunu tıkayan kayaya kolayca vardı. Yorgunluktan bitkin durumda köşeye oturdu. Avuçları sızlıyordu. Orada uzun süre kalamazdı. Elleri kazık kesilir, işe yaramaz olurdu sonra. Tüpü sırtlayıp aletlerini gözden geçirdi. Bu arada maskenin camını da kontrol etti. Eğer ona bir şey olduysa bu yutmuş demekti. Maske her nasılsa tüpe çarpıp kırılmaktan kurtulmuştu. Artık suyun kaybolduğu yerdeki duvara tırmanmaya başlayabilirdi. Burada tutunacak, basacak pek çok oyuk vardı ama yumuşak kaya olduğu için kopup elinde kalıyorlardı. Çoğunun parçaları da yaralı derisine batıyordu. Göğsünde kalbi deliler gibi çarpıyor, şakaklarını her seferinde gereğinden fazla kan pompalıyordu. Sonunda tırmanan mağaraya girilecek geçidi oluşturan ve anahtar deliği adını verdikleri iki kaya arası delikten geçip öte yandaki rafın üzerine uzandı, yanağını kayaya dayadı, ağzının kenarından salyasının akmasına izin verdi. Bir ara orada fazla uzun kaldığı için kendi kendine küfretti. Elleri uyuşmaya başlamıştı bile. Fena halde sızlıyordu. İstakoz kancasına dönmüştü her biri. Ayağa kalkıp durdu. Avuçlarını açıp kapamaya başladı. Sertleşmiş kabukları acıyla koparıyor, oraları yumuşatıyordu bu hareketler. Tırmanan mağarada ne kadar zaman ilerlediğini bilmiyordu. Onu cüce gibi gösteren ev boyu kayalar arasında ilerliyor, genellikle tavandan yeni kopmuş gözüken yerlerden geçmeye çabalıyor, miğfer ışığında onu da iyi seçemiyordu. Ona yol gösterecek nehir de yoktu. Çok aşağılarda bir yerde görünmez olmuştu o da. Mağaranın şiş tabanı üzerinde yol bulabilmek meseleydi. Yorgunluğun da etkisiyle 3 kere yönünü şaşırdı, boşuna dolaşarak enerjisini tükettiği için büyük korkulara kapıldı. Her seferinde kendini olağanüstü çabalarla sakinleştirip yakınlık algılama duyusunu harekete geçirdi, açıklığın hangi tarafta bulunduğunu ancak o zaman anlayabildi. Sonunda yönünü bulmasına yardım edecek sesi duydu. Tırmanan mağaranın sonuna yaklaşırken kristal mağarada dökülen çağlayanın sesi de belirginleşmeye başlamıştı. Karşısında iki mağarayı ayıran duvar duruyordu. O çılgın çatlakların bacaların arasında duvara tırmanmak, sonra öbür yanda çağlayanın içinden geçip tekrar aşağıya inmek, özellikle Lukago'nun yardımı olmadığı için bu yolculuğun en güç yanını oluşturacaktı. Hem de en tehlikeli. Buna kalkışmadan önce dinlenmek zorundaydı. İşte Hel tüpün kayışlarını omzundan o zaman çıkarmış, kayanın üstüne oturup çenesini sarkıtmış, saçlarından terler gözlerinin içine akarken soluğuna düzen vermeye savaşmıştı. Sakaosundan koca bir yudum çekip sırt üstü yatmış, miğferini bile çıkarma zahmetine katlanmamıştı. Vücudu bu dinlenmeyi çok arzuluyordu ama uyumamalıydı. Uyumak ölümdü. Bir an dinlenecekti yalnızca, uyumayacaktı. Bir an gözlerini kapa, yalnızca kapa gözlerini. Ah, onu hafif uykusundan uyandıran şey, Lukago'nun miğfer ışığının tavandan kendi üzerine düşüşünü zihninde tekrar görmesi olmuştu. Doğrulup oturdu. Titriyor, terliyordu. Bu hafif uyku onu hiç dinlendirmemişti. Vücudunda biriken yorgunluklar giderek yoğunlaşmaktaydı. Elleri bir çift kürekten farksızdı. Omuzları da düğümlenmiş gibiydi. Sürekli adrenalin şokunun verdiği bulantı boğazında düğümleniyordu. Orada öylece kıvrılmış oturuyor, yola devam edip etmemek umrunda değilmiş gibi görünüyordu. Gerçekten de değildi. O sırada ilk kez olarak Diamond'ın telsizde söylediği şeyin kapsama bilincine ulaştı. Şatosu artık yok daha. Ne yapmışlardı bunlar? Hana kaçabilmiş miydi? Hana için duyduğu merak, Lukago'nun öcünü alma isteğiyle birleşince yemek ve dinlenmenin yapacağı etkiyi yaptı vücuduna. Geri kalan glikoz tabletlerini torbasından çıkardı, çiğnemeye başladı. Sulu şarabın sonunu ağzına dikip hepsini yuttu. Şekerin kana geçmesi birkaç dakika sürecekti. Onu beklerken tekrar ellerini açıp kapamaya koyuldu. Yeni kabukları kırması şarttı. Acısına da dayanmak zorundaydı. Gücü yeter hale gelince tüpü sırtlayıp o zorlu tırmanma işine girişti. Tırmanırken Lukago'nun kendisine söylediği sözü hatırladı. Biraz soldan tırman demişti arkadaşı. Çünkü tam düşüş çizgisinin altında oturmaktaydı ve canı kıpırdamak istemiyordu. Tüpü 2 kere çıkarmak zorunda kaldı. Arasından geçmekte olduğu yarıklar ve o büyük hacim için yeterli değildi. Özellikle göğsünde sallanan maskeyi koruması gerektiği için her iki seferinde de tüpü sağlamca bağlayıp bir yere oturmak ya da asmak zorunda kalmıştı. Düşerse ağzı kırılabilir, tüp patlayabilir, yüzme sırasında havasız kalır, bütün bu çektikleri boşa giderdi. Çağlayanın tepesindeki ince raf gibi çıkıntıya vardığında lambasını aşağı doğru tutup baktı. Rüzgarsız havanın içinde yükselen sis gibi su damlacıklarını seyretti. ancak soluğunu düzenleyecek, kalp atışlarını yavaşlatacak kadar durdu orada. Bundan böyle uzun dinlenmelere yer yoktu. Vücudunun ve ellerinin daha fazla katılaşmasına izin veremezdi. Hayal gücünün kararını yumuşatmasına da izin veremezdi. 40 derecelik suyun gümbürtüsü zaten zihninde başka düşüncelere pek yer bırakmıyordu. Ancak yapması gerekeni düşünebilirdi böyle bir durumda. Rafın üzerinde ilerleyip Lökago'nun kendisine ip sarkıttığı ucu buldu. Bu sefer tutunabileceği öyle bir ip yoktu. Yavaş yavaş inerken geçen inişinde taktığı halkaların ilkine rastladı. Hemen ipi oraya bağladı ve iki ucunu aşağıya sarkıttı. Her halkaya geldikçe ipi tekrar düğümlüyor, düşüş mesafesini kısaltıyordu. Eğer düşerse, her düğümü atmak bir öncekinden de güç olmaktaydı. Suyun ve ipin ellerine yaptığı tek şey gerçek bir işkenceydi. Halkalara daha sıkı sarılıyor, sanki fazla acıyla ellerini uyuşturmaya çalışıyordu. Suyun arkasına geçmesi gereken yere vardığında bu tür inişe devam edemeyeceğini fark etti. Islak ipin ağırlığı, yukarıda bunca halkaya düğümlenmiş olması, kendi yorgunluğuyla birleşince bu işi imkansız kılıyordu. Artık ipi boş vermesi, kendi kendine aşağı inmesi gerekliydi. Bir önceki sefer olduğu gibi gümüşle siyah karışımı gözüken su tabakasının içine elini uzatıp duvardaki çatlağı aradı. Bulunca parmaklarını taktı. Bu sefer suyun içinden geçmek daha güç olacaktı. Sırtındaki tüpe sular yağmaya devam edecekti. Çünkü parmakları da yaralı ve uyuşuktu. Bir tek kusursuz hamle. Suyun içinden bir seferde geçmek, arkadaki oyuk sağlamdı. Oradan inişte çocuk işiydi hatırladığına göre. Üç derin soluk aldı ve çağlayanın içine daldı. Son yağışlardan ötürü çağlayanın suyu eskisinin iki katı kadar kalınlaşmış, bir o kadar da ağırlaşmıştı. Sular başına, omuzlarına dökülüyor, tüpü sırtından sökecek gibi oluyordu. Yaralı parmakları yarıktan kurtuldu ve hel aşağıya düştü. İlk fark ettiği şey çevrenin deminkine oranla çok sessiz olduğuydu. İkincisi de suyun durumu. Hel şu anda çağlayanın arkasında dipte oturmaktaydı. Kalçalarına kadar gelen suyun içinde oturuyordu. Belki bir süre kendini kaybetmiş olabilirdi ama hatırlamıyordu. Olaylar zihninde birbirini muntazam izlemekteydi. Suyun sırtına ve tüpe çarpışı, eli yarıktan kurtulurken parmaklarında duyduğu acı, düşmenin gürültüsü, can acısı, şok, sonra bu sessizlik ve eskiden ıslak bir kayanın durduğu yerde şimdi su bulunması. Sessizlik sorun değildi, sağırlaşmadığını biliyordu. Suyun sesinin arka tarafta daha az olduğunu geçen sefer de fark etmişti. Ama yerdeki bu su neydi? Yoksa son yağmurlar burayı doldurmuş, suları kristal mağaranın tabanına kadar yükseltmiş miydi? Yaralı mıydı kendisi? Bacaklarını kıpırdattı, bir şey yok gibiydi. Kolları da iyiydi. Sağ omzu acıyordu. Kolunu kaldırabiliyordu ama omzunda sancı oluyordu. Belki bir kemik zedelenmesi. Sancı pek dayanılmayacak kadar değildi. Bu işte mucizevi şekilde ucuz kurtuluna karar vereceği sırada yeni bir şey fark etti. Dişlerinin sırası eskisi gibi değildi. Yükseklikler tam karşı karşıya geliyordu ağzında. Ağzını açmaya çalışınca büyük bir acıyla kendinden geçmesine ramak kaldı. Kırılmıştı çenesi. Ya maske dayanmış mıydı düşüşe? Torbadan çıkarıp inceledi. Miğferinin ışığı da sararmaya başlamıştı artık. Piller zayıflamıştı. Evet, maskenin ön camı çatlaktı. Saç kılı kadar ince bir çatlak. Lastik çerçeveye bir şey çarpmadığı sürece cam yerinde kalabilirdi. Peki şarap mahzeninin yüksek akıntılı suyunda bir yere çarpmama olasılığı ne kadardı? Pek fazla değil. Ayağa kalktığında suyun baldırında olduğunu gördü. Kristal mağara boyunca ilerlemeye başladı. Yerdeki su giderek derinleşiyordu. Magnezyum lambalarından biri düşüş sırasında kırılmıştı. Ondan dökülen yağlar da ötekinin üstüne sıvanmıştı. Yakmadan önce iyice temizlemek şarttı. Yoksa alev yanlardan aşağı akabilir, elini yakardı. Sonunda lambayı yakabildi. Ortalık birden aydınlandı. Uzak duvarlar, parlayan kristaller, ince sarkıtlar bütün görkemiyle ortaya çıktı. Ama ileride dikitlerin göründüğü yoktu. Yerdeki yeni oluşmuş göl alçak olanları tümüyle örtmüştü. Evet, ilk korkuları doğru çıkıyordu. Yağışlar mağaranın son bölümlerini doldurmuştu. Kaygan kirli yokuş tümüyle su altındaydı artık. Hel'in ilk düşüncesi her şeyden vazgeçmek oldu. Bir kenara yürüyüp kuru bir taş bularak oturmak ve meditasyona dalıp kendini kaybetmek. Her şey çok güç görünüyordu gözüne. Başarı olasılığı çok azdı. İlk yola koyulduğunda şarap mahzeninden dışarı yüzmenin psikolojik açıdan en kolay aşama olacağını düşünmüştü. Başka seçenek kalmamış olacağına ve mağarayı da o noktaya kadar geçmiş olacağına göre bu son yüzme aşamasında umutsuzluğun verdiği gücü kullanacaktı. Aslında öyle bir durumda başarı olana belki yanında Lokago'nun bulunup kendisini iple geri çekeceğini bilmekten de fazlaydı. Lokago olsa dayanma gücünü sonuna kadar kullanmayacaktı, soluğunda. Yarısını geri çekilirken kullanmak üzere saklamak zorunda kalacaktı. Bu sefer ise şansının iki katına çıktığını hesaplamıştı. Suyun o gücüne karşı geri dönmek nasılsa olanaksızdı çünkü. Ama şimdi kristal mağara suyla doluydu. Yüzme mesafesi çok artıyordu. Umutsuzluğun avantajı da yok olmuştu. Oturup ölümü gururla beklemek daha iyi değil miydi? Paniğe kapılmış bir hayvan gibi kadere karşı savaşmaya çalışmaktansa. Şansı ne kadar çıktı ki? Çenesinin en ufak bir hareketi içini ıstırapla dolduruyordu. Omzu kazık kesilmişti. Kolu yuvasında gıcırdıyordu. Avuçlarının derisinden eser kalmamıştı. Maskenin camı bile o güçlü akıntıya dayanabilecek gibi değildi. Kumar bile sayılmazdı bu. Kadere karşı yazı tura atmak, yazı da gelse, tura da gelse kaderin kazanmasına razı olmak demekti. Ancak para yanlamasına dik durursa her kazanabilecekti. Mağaranın yan tarafına yürüdü, orada oturup ölümü bekleyecekti. Derken elindeki lamba söndü. Mutlak karanlık zihninin üstüne büyük bir ağırlıkla kapandı. Gözlerini oynattıkça duvarlardaki kristallerin parlaklığını hayal meyal görüyordu. Derken o hayal de kayboldu ve her taraf simsiyah kesildi. Dünyada hiçbir şey ölümü gururla Shibumi ile beklemek, karşılamak kadar kolay değildi. Ya Hana, ya Lekoga'nın ve Hanna Stern'in ölümüne çanak tutan o çılgın üçüncü dünya papazı, ya Diamond, peki Allah kahretsin. Lastikli feneri iki aragonit çıkıntının arasına kıstırdı, onun ışığında maskeyi hava tüpüne bağladı. Derisi yüzülmüş elleriyle vidaları sıkıştırırken acıdan homurdanıyordu. Kayışları incinmiş omzuna dikkatle geçirdikten sonra valfi açtı, biraz tükürükle maskenin camındaki buharları temizledi. Gerçi maskenin kırık çeneye yaptığı basınç da azap veriyordu ama dayanabilecekti buna. Bacakları hala sağlamdı. Feneri de sağlam eline alıp yalnız bacaklarıyla yüzecekti. Su yeterince derinleştiği zaman kendini bırakıp yüzmeye başladı. Yüzmek yürümekten daha kolaydı. Mağaranın canlı organizmalardan yoksun berrak suyunda fener ayrıntıları sanki hava içindeymiş gibi net gösteriyordu. Her kaygan killi yokuşa ininceye kadar akıntının gücünü hissetmedi. Akıntı sanki arkadan itmiyor, aşağı doğru çekiyordu. Suyun basıncı kulaklarını tıkadı. Kendi soluğunun gürültüsünü hoparlörden dinlercesine duymaya başladı. Yokuşun dibine yaklaşırken akıntı daha arttı. Bütün vücudu bir anda şarap mahzeninin dibindeki çukura doğru çekildi. Buradan sonra yüzme diye bir şey yoktu. Akıntı taşıyacaktı onu, dışarıya kadar sürükleyecekti. O bütün gücünü yön kontrol etmeye ve hız azaltmaya vermeliydi. Akıntının çekişi görünmez bir kuvvet gibiydi. Suda ne bir hava kabarcığı, ne bir toz zerresi, ne de onu kavrayan büyük gücü belirtecek herhangi bir işaret vardı. Çukura inmeden önce kenara tutunup bir an duralamak istediğinde fark etti akıntının gücünü. Tutunduğu yer hemen elinden sıyrıldı, vücudu sırt üstü döndü ve aşağı doğru çekildi. Hemen kendini düzeltmeye çalıştı, dönmeye kıvrılmaya uğraştı. En ufak bir şansı olacaksa onu ancak son boruya ayakları önde girmekle kazanabilirdi. Baş aşağı girmişse işi bitik demekti. Derken açıklanamayacak bir şey oldu. Şarap mahzeninin çukur kısmında akıntının hafiflediğini hissetti. Vücudu yavaşça dibe batıyordu. Hemen bundan yararlanıp ayaklarını üçgen deliğe doğru uzattı. Derin bir soluk çekip sinirlerini güçlendirmeye çalıştı. Boya torbalarının nasıl gözle izlenemeyecek kadar büyük bir hızla görünmez olduğunu hatırlamıştı. Vücudu ağır ağır suyun altına inmeye devam ediyordu. Zihnindeki son net imaj da bu oldu. Akıntı onu bir anda kavrayıp delikten içeriye savurdu. Ayağı bir yere çarptı, bacağı büküldü, dizi göğsüne vurdu. Olduğu yerde dönüyordu. Fener elinden gitmişti. Önce omurgasına, sonra kalçasına peş peşe birer darbe yedi.